El-Em, Leyla ve Mecnun, Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk. Yazan İskender Pala, 3. kaset B100'ü. Sayfa 89. Çok okuyan değil, çok gezen bilirmiş Erenler, hele anlat biraz, diye diye onu konuşturmaya çalıştıysa da derviş yalnızca kendi istediklerini anlatmış, Haydar'ın sorduklarından hiçbirine dişe dokunur cevaplar vermemişti. Anlattığına göre adı Musa idi. İran'ı, Turan'ı dolaşıp Fazlullah Hurufi aşkını, Hallacı Mansur sırrını, Nesimi öğretisini yaymaya çalışıyordu. Bağdat'tan başladığı yolculuğuna Balkanlara doğru devam ederek insanları hak yola uyandırmak istiyordu. Cübbesi nerede akşamlarsa orada sabahlayarak, belindeki keşküle ne düşmüşse onu harcayıp kanaat ederek, suyunu derelerden içip azığını ağaçlardan toplayarak dağ bayır aşıyor, hak yoluna sefer eğiliyordu. Son bir ayını Sivrihisar'da bir Bektaşi tekkesinde geçirdiğini söyleyince, bu abdal derviş de tıpkı benim geldiğim yerlerden buraya gelmiş, dedim kendi kendime ve sonra Gökçe Ali'nin izini takip ediyor olmasın diye bir şüpheye düştüm. Artık onu ben de dikkatle dinleyecektim. Okumak için yeni kitaplar aradığı bahanesine Haydar Usta gibi ben de inanmamıştım. Konuşmaların devamından bu şüphemde haklı olduğumu da anladım. Bu adam Bağdat'tan bu yana peşime düşmüş bir Şah İsmail casusuydu. Nakkaş Haydar'ın da benim gibi düşündüğünü, bir yandan onu dinlerken diğer yandan işine devam ediyormuş gibi tekneden genişçe bir ceylan derisini çıkarıp suları süzülsün diye tam da benim sayfalarımı düzleyen mermerin önüne örtmesinden anladım. Artık onları göremiyor ama konuşulanları tamı tamına duyabiliyordu. Erenler, dedi Nakkaş Haydar. Biraz da eski kavimlerden, tarihe ait şeylerden anlatsanız bize. Abdal Musa çok kurnaz bir adamdı. Bu sorunun altında nelerin araştırılacağını hemen kavradı. Nakkaş Haydar'ı kendisine inandırabilirse aradığı şeyi bulabilmeyi de umuyordu üstelik. Konuya daha kolay girebilir diye hafta seferlerinden bahsetti uzun uzun. Kilisenin yönlendirdiği bu kutsal savaş için denizlerden ve karalardan bütün Hristiyan dünyanın şatolarını, tarlalarını, karılarını bırakarak nasıl dalga dalga Kudüs'e geldiklerini, zırhlara bürünmüş atların ve şövalyelerin geçtikleri yerleri çekirge sürüsü uğramış ekinler gibi nasıl harap ettiklerini ama kutsal topraklara vardıklarında et ve kemikten ibaret Müslümanlar önünde çok acılar çektiklerini, ardı arkası gelmeyen o savaşların acımasızlığını, ateş toplarının ve zehirli okların yağdığı ormanlarda yanık insan kokusunun dillerini sarkıtarak soluyan kurtları ve aç köpekleri bile nasıl kaçırttıklarını, Selahaddin ile Richard'ın kahramanlık mukayeselerini, Haç ile Hilal kavgasını ve bu savaşların Hristiyan ruhlarda açtığı derin yaraların halen devam ettiğini uzun uzun anlattı. Bakın bir de hikaye anlatayım size Haydar Usta, dediğinde haydi bakalım çıkar ağzından baklayı karşılığını vermek geldi içimden. Bu Haçlı seferlerinden dördüncüsünde Papa Innocentius, Macar kralı Andras'a gizlice bir hançer vermiş ve Kudüs alındığı vakit bunu İsa'nın beşiğine değdirdikten sonra Süleyman Mabedi'ndeki bir hançer ile değiştirmesini istemişti. Bu hançer ta Babilliler zamanından kalma olup kabzasında çifte boynuzlu ejderha başı taşıyan lanetli bir hançer imiş. Musa'nın bu cümlesinden sonra içimden bir şeylerin koptuğunu hissettim. Çünkü efendim Fuzuli'nin medrese avlusundaki dut ağacının altına gömdüğü siruş başlıklı hançerden bahsettiğini anlamıştım. Musa heyecanla sürdürüyordu sözlerini. Kimin eline geçerse ona ölüm getirirmiş bu hançer. Papa bunu Süleyman mabedine koyarak lanetini kıyamete kadar bağlamak istiyormuş. Andras sonunda ordusundan 7 adam seçmiş. Her birine evrenin şövalyeleri rütbesi verip kendileriyle atlarına giydirilmek üzere birer çelik örme zırh hediye etmiş. İşlerinden en gözü pek olanına hançeri teslim edip diğerlerini de onu korumak üzere Eyyubi tabyaları içine değişik kimlik ve kıyafetlerle göndermiş. Bunlar bizim akıncılar gibi dil biliyor, Müslümanlığın gereklerini yerine getiriyor ve aynı zamanda Selahaddin'in askerlerinden lojistik ve stratejik bilgi topluyorlarmış. Ne ki 3. gün Selahaddin'in ordu içinde casus vardır, her kim bir casus kellesi getirirse bir doğru at vereceğim fermanı üzerine 3 tanesi kellelerinden korkup paçayı kaptırmamak için firar etmişler. Onun kaçtığını gören diğer 4'ü telaşa kapılınca da yakalanmışlar ve hemen savaş alanında öldürülmüşler. Bu hengamede birkaç uyanık da 2 gün evvelki çarpışmada ölen bazı Haçlı askerlerinin kellelerini keserek sanki kaçan casusların kelleleriymiş gibi Selahaddin'den ödül almışlar. Takip eden günlerde casus olduğu için öldürülenlerin sayısı 32'yi bulmuş. Nakkaş Haydar Musa'nın çayını tazeledikten sonra "Peki Erenler hançere ne olmuş?" diye konuşmaya ayak verdi. Ne olacak, o günden sonra laneti yine devam etmiş. En son ömrü uzun olası sultanımızın Bağdat'ı fethettiği sırada ama bir kütüphancıdaymış. Adam intihar etmiş ve bir daha gören olmamış. Diyorlar ki hançerin laneti daha sonra bir kitaba geçmiş. Nakkaş Haydar, vallahi Erenler çok şükür ben sağ olduğuma göre senin lanetli kitap henüz bize gelmemiş diye gülerek karşılık verdiğinde ben acaba gizlediğim sır bir lanet mi diye düşündüm. Şimdiye kadar geçtiğim yerlerde arkamda ölüler bıraktığım doğruydu. Bana sahip olanların ölümle burun buruna geldikleri de. Ama ben yine de bir lanetli gibi hissetmiyordum kendimi. Fakat Nakkaş Haydar ile Abdal Musa'nın konuşmalarından anladım ki bundan böyle beni yalnızca bilginler değil, hırsızlar da arayacaktı. Acaba BC üyelerinden hangisi altınları bilime tercih etmiş ve Akelda'nın sırrını söylememesi gereken kişilerle paylaşmıştı? Hangi adam iyi ile kötüyü karıştırmış, iki taraflı oynayan casuslar gibi ruhunu satmıştı? Bilgi, evet tehlike demekti ama bilginler de en saygın insanlar sayılırdı. Bilgiye hükmedenlerin altın ile ne işleri olabilirdi ki? Bilgi ile zenginlik bir arada düşünülebilse bile bilgi ile hırs aynı ruhta çatışır dururdu. İnşallah zehirli oklara hedef olurlar diye beddua ettim böyleleri için. Gün kararasıya kadar başka konulardan ve kitaplardan konuştular. Musa eyvallah deyip ayrılacağı sırada keşkülünü Nakkaş Haydar'a uzatmış. O da içine bir peksimet ile satması için bir minyatür koyarak kendisini kapıya kadar uğurlamıştı. Aslında niyeti ne tarafa gittiğini kontrol etmekti. Nitekim o Arasta'nın doğu kapısından çıkar çıkmaz da peşine adam takmıştı. Ertesi gün Nakkaş Haydar'ın benimle ilgili çalışmalarını hızlandırması dikkatimi çekti. Sanki lanetli olduğum masalına inanmış da benden kurtulmak istiyormuş gibi geldi bana. Gökçe Ali'nin izini takip ederek Ahmet Usta'nın cilthanesine kadar ulaşan bu adamın bir Melami Abdalı veya Kalenderi dervişi olmadığını, tam aksine Babil hazineleri peşinde bir çeteden olduğunu akşamki takip sırasında anlamıştı. Onun İranlı Şah sevenlerden olduğundan da şüphelenmedi değildi ama Şah İsmail'in her yerde casusu var zaten diye düşünüp bu konu üzerinde fazla durmadı. BC'nin sırrını hırsızlardan korumanın şimdi kendisine düştüğüne karar vermiş, bunun için kendi kendine ant bile içmişti. Cilt evinde emniyette olmayacağımın ve bir an evvel güvenliğimi sağlamak gerektiğinin bilinciyle çareler düşünüyordu. Bir an evvel cildimin bitirilip saraya teslim edilmemin emniyetli bir yol olduğuna hükmetti. Ne de olsa ahır kapıdaki Bektaşi tekkesinin kolları saraya uzanamazdı. Hem birkaç gün sonra bu tekkeyi sarayın bostancısına ihbar etmek, içinde şahsevenlerin bulunduğunu ve casusluk yaptıklarını ortalığa yaymak da mümkündü. Bütün öğleden sonrasını çareler düşünerek geçirdiği o gün, tırnak içinde semah, parantez içinde 3 hilal, parantez kapandı, tırnak kapandı adlı saray gizli servisinde çalışan bir akrabasını da ziyarete gitmiş ve burada daha başka işler döndüğünü öğrenmişti. Bazı Yeniçeri odabaşlarının çeteleşerek uzak görüşlü dürbünler ile Boğaz deniz trafiğini ve gemilerin bandıra ve alay sancaklarını gözetledikleri, Fransız gemileri geldikçe tekkenin çatısına çektikleri işaret sancaklarıyla haberleşip onlara bazı gizli bilgiler aktardıkları, derviş kılığında İstanbul içinde 20 kadar istihbarat elemanı çalıştırdıkları, geçimlerini sağlamak için de Galata Limanı'ndaki hammal teşkilatını kurdukları ve Lonca'ya bağlı olarak bütün yük indirme ve yüklemelerden haberdar oldukları, gizli kargolar geldiği zaman bizzat kendilerinin hammal kıyafetinde limana gittikleri, Yeniçeri Ocağı'ndaki rütbeleri sayesinde de güvenliği sağladıkları gibi bilgiler bunlardandı. Nakkaş Haydar, beni bir an evvel saraya teslim etmenin iyi olacağına, bütün bunları öğrendiği zaman iyiden iyiye inandı. Düşündüğüne göre ben sarayda kaldığım müddetçe nasıl olsa hazine-i hassa kitapları arasına kaydolunur ve kilit altına alınırdım. Çağlar ve bilimsel gelişmeler hızla akıp dünyanın uzaya açılacak kapılarının sırlarını açıklama zamanı geldiğinde de hazine dairesinden alınıp sultanın önüne konulmam kolaylaşırdı. Çünkü Nakkaş Haydar şu andaki dünyanın medeniyet birikimine bakarak gelecekte bu amın İstanbul'da kurulacağını düşünüyordu. Öyle ya, hangi devlet Osmanlı'dan daha üstündü ve bilimsel çalışmalarda onu geçebilirdi? Vaktiyle haç adına hizmet veren bilginler ve bilgiler İstanbul'un fethinden sonra hilal için çoğalmıyor muydu? Ve BC üyelerinin çoğunun ileride bu ülke topraklarında yaşaması pekala mümkündü. Bir de şu hırsızlar olmasa. Saraya bir gelin güzelliğiyle adım attığım sıralarda Nakkaş Haydar'ın güvercinlerle gönderdiği pusula beni Bilge Akelda'nın tabletlere kazıdığı sırrın açıklanacağı güne kadar bu duvarların içinde yaşayacağıma inandırdı. Saray bana huzur mu verecekti yoksa hüzün mü bilmiyordum. Leyla'mı aramak kolay mı olacaktı, zor mu bilmiyordum. Burada güce sahip mi olacaktım, boyun mu eğecektim onu da bilmiyordum. Bildiğim kanun koyucunun duvarları samur kürkle kaplı odasından dünyaya yayılan ihtişamına kendimi teslim etmenin heyecanıydı. İstanbul Arastası'nda köle pazarlarının bütün paralarıyla tartılacak, bütün mücevherlerinden ağır tartacak kadar güzelleşmiş, saraylara yaraşır bir asalete bürünmüştüm. Bunu beni korumak isteyen BC mi yapmıştı? Yoksa sultanın iltifatına kavuşmak isteyen Ahmet Usta veya Nakkaş Haydar mı, farkında değildim. Farkında olduğum şey Leyla'yı özlüyor olmamdı. Leyla, yokluğunda alnıma lanetler koyanlardan kurtar beni. Sayfa 96. Gehi vuslatta aşık, gah mehcur. Bu dünyadır gehi matem, gehi sur. Söyleyen Baki. Manası, aşık bazen vuslattadır, bazen ayrılıkta. Dünya derler buna, bazen ölüm, bazen düğün. Parantez, vuslat olunca düğün, ayrılık olunca ölüm. Parantez kapandı. 9. bölüm. Bu, gülhanede bir cevizle karıldığım ve Megril kızına Leyla diye sarıldığımdır. Leyla diye sarıldım ona. Saçları gün ışığı gibiydi. Ona bakan, bu kız başında bir güneş taşıyor derdi. Gözleri berrak maviydi. Ona bakan, gökyüzü yere inmiş sanırdı. Şark iklimlerine ait bir sabah bahçesinin aydınlığını taşıyan yüzünde eski Anadolu masallarının renkleri okunuyordu. Yürüse ayaklarının altında yeşil çimenler bitecekti neredeyse. Temiz, aydınlık bir yüreği vardı. Yağmurun lodosu eriyip geçen şiddetiyle sarsılan şu zemheri gecesinde yüzümü yakan sıcak nefesine bıraktım kendimi. Tutuldum, yandım, yakıldım. Narin başının kuşça ağırlığı ve kınalı saçlarının amber kokusu içimi bayıltıyor, zihnimi mest ediyordu. Yalnızca birkaç kuru dalı kalmış asırlık ceviz ağacının ancak ikimizin sığabileceği kovuğunda gecenin geç saatlerini soluyorduk. Cevizin koca gövdesini aşk ile sarıp yine aşk ile kurutan, sarmaşık dallarının yapraklarından süzülen yağmurların hüzünlü şarkısını dinleyerek özgürlüğü derin derin içine çektiğini hissedebiliyordum. Hükümdarın kanunlarını ve kadın efendinin kıskançlık dolu talimatlarını çiğnemenin dehşet ve heyecanıyla titreyen beyaz teni durmadan ıslanıyor, ayağındaki ağrı gittikçe şiddetleniyor, iliklerine işleyen soğuk zihnini uyuşturup uyku ile uyanıklık arasında kabuslara salıyordu. Buna rağmen mutluydu, acıları ilk kez bir anne gibi hissediyordu. Yerinden kımıldayamıyor, bir elini üzerimde, diğer elini karnında gezdirerek yaşamaya çalışıyordu. Şimşeklerin ışığını kollayarak surları gözetleyen bostancı neferinin ters voltasından yararlanıp sarayın yüksek duvarlarından ulu ceviz ağacının dalına atladığı sırada karnında 4 aylık oğlu, bohçasında ben vardım. Ne var ki cevizin güvendiği dalı ona ihanet ederek sarayın kanunlarına sadık kalmış ve kırılıvermişti. O anda iki elim olmasını ve Leyla'mı yere düşerken tutmayı ne kadar isterdim. Onun hassas ruhunda Leyla'mı buldum ben. Ve o gece Leyla diye sarıldım latif bedenine. Ama sultan ona ilk sarıldığı gün Rukal demişti. Gecemi safalarla doldurdun. Adın Şeb Safa olsun. Rukal 4 yıl evvel Osmanlı Sarayı'na satılmış ve sarayın kapısından girerken kendisine burada köle olmak efendi olmaktır. Çünkü sarayda terbiye olmayan hiçbir yerde terbiye öğrenemez. Burada terbiye müziktir, resimdir, edebiyat, tarih ve coğrafyadır denilmiş. Bu konuda dikkatle çekilmişti. Esirciler Gürcistan'ın Megril diyarından kaçırıp getirmişlerdi onu İstanbul'a. Yedikule esir pazarından alınıp cariye diye saraya verildiğinde mehtaba ''Ya doğu ya doğayım'' diyen 16'sında bir taze idi. Irkının bütün güzelliği nakış nakış yüzüne, göğsüne, beline, bacaklarına yansımıştı. Kafkasların şimşir, ardıç ve servileri arasında yaban kedisi, tilki, kır tavuğu ve zerdevalara tuzak kurarken felek onu tuzağa düşürmüş, esircilerin kafesine koymuştu. Osmanlı Sarayı'nın ne temri hindi ve nar şerbetleri, ne macun ve helvaları, o koyu gölgeli dağların kaynak sularının, bal ve cevizlerinin tadını unutturamamıştı ona. Gülhanedeki ceviz ağacının kovuğunda birbirimize sarılmış, yağmuru dinlerken Rukal de ben de geçmiş günleri düşünüyorduk. Onun 4, benimse 40 yıllık hatıralarımız vardı şu duvarların ötesinde. Hiç çıkmayacakmış gibi girdiğim şu duvarların ötesinde acılarımız, sevinçlerimiz vardı. İkimizin de mutluluklarımız, hüzünlerimiz, kahkahalarımız ve gözyaşlarımız kalmıştı orada. İyi mi yapmıştık saraydan kaçmakla? Daha doğrusu o giderken beni de yanına almakla iyi mi yapmıştı? Dışarıda başımıza neler gelecekti? Kaderimiz nasıl çizilmişti bilmiyorduk. Sevgilerimiz çoğalacak mıydı? Yitirilecek mi? Buraya doğmak için mi saklanmıştık, ölmek için mi? Gülecek miydik, ağlayacak mı? Bilmiyorduk. Hayallerimizle hatıralarımız birbirine karışmıştı. Rukal'in gözlerinden iki damla yaş düştü bağrıma. Acı gülümseyişlerle harmanlanmış iki damla yaş. Bütün bir hayat macerasını okudum o iki damla da bu taze gelinin. Bütün aşkını, düğümlediği umutlarını gördüm ve yüreğim bir kez daha yanarken bir kez daha sevdim onu Leyla diye. Hareme geldiğinin ilk günlerinde parantez ki ben o zamanlarda ihtişamın ördüğü şu surların içini karış karış öğrenmiştim artık. Parantez kapandı. Rüyasında hep kilise zangoçu olan babasını görüyor, annesinin öz diliyle konuşuyor ve hüzünlü sesiyle "Heves geçer sevda değil, benim yazgım başka yazgı. Ah dolandım başımda dert, kara haber tez varırmış. Nanina dido o nana nanina." Türküsünü mırıldanıp duruyordu. Sarayın ıssız taş duvarlarına çarpan sesi teselli değil işkenceye dönüşüyor ve yatağına her girişte dua gibi "Nani na dido o" nakaratını tekrarlıyor. Kabuslarla dolu uykusundan uyandığında da nefesi kesiverilecek gibi oluyordu. Sarayın yol yol mermerlerle ayrılmış ağaçlı bahçesinde gezerken, taş duvarlı yüksek kubbeleri altında otururken, mum alevleri kalın kapıların ardında titrerken, Nevruz bayramlarında saray bahçesinde baharın renklerini ruhuna damıtırken, kurdelalarla paketlenmiş Nevruz tatlılarını neşeyle yerken hep ruhunun üşüdüğünü hissediyordu. Bahçenin belki de sarayın en önemli kişisi olarak tanıdığı harem ağasının yerlere kadar uzanan ışıltılı elbisesi içindeki siyah öfkesinden korkarak alışmaya başladığı bu hayat ona çok ayrı bir dünya gibi görünüyor ve hep bu rüyadan bir gün uyanıvermeyi bekliyordu. Zaman ilerledikçe gerçekleri kabullenmeye başladı. Rus ve Martinikli cariyelerle dost olması bu teselli dönemine rastlamıştı. Benzer öykülerini anlatarak birbirlerine güven vermeye çalışıyorlar, ekmeklerini, tatlılarını ve çubuklarını bölüşüyor, sevinçlerini ve hayallerini paylaşıyorlardı. Paylaşmadıkları tek şey parfümleriydi. Bedenlerine ve boyunlarına sürdükleri esansların sırrını kimseyle paylaşmak istemeyişleri elbette ikbal şansını yitirmemek içindi. Belki de sultan onları kokularından ayırabilsin diyeydi ve çok ilginç biçimde bu gencecik kadınlar hep bir ayrı romanın kahramanı idiler. Kanun koyucu zamanında buradaki hayat daha bir başkaydı. Değişim Selim zamanında başladı sayılır. Şimdi Osmanlı sarayına hükmeden Sultan Murat ise kuralları ters yüz etmiş gibi artık. Son 10 yılda saraydaki sosyal hayat da birdenbire yozlaştı. Kubbe altı toplantıları, resmi görüşmeler, savaş kararları, dış ilişkiler, diplomasi, elçi kabulleri derken haremde de farklı bir hiyerarşi kendini göstermeye başladı. Selim'in oğlu Murad'ın 3 eşi vardı. Büyük kadın efendi haremde her şeyi düzenliyor, sultanın ilgisini üzerinde tutabilmek için onun hoşuna gidecek her düzenlemeyi yapıyordu. Sultanın garip hikayeleri olan merakını kamçılıyor, meddahlar ve soytarılar aracılığıyla onu hemen her gece sanki odasına hapsediyordu. Kadın eski Türkçe'de hükmeden ve emreden dişi demekti. Ve Hürrem'in yaşadığı bu sarayda bu sözcük en gerçek anlamını bulmuş gibiydi. Şimdiki sultan da görünüşte babasından ve dedesinden kalan geniş topraklara hükmediyor ama gerçekte ordusunun başında bir gün bile sefere çıkmıyordu. Sarayın koridorlarından ve yüksek kubbeli salonlarından dünyaya yön vermeye çalışıyor, meddahlı Tıflî'nin anlattığı kahramanlık ve şaklabanlık öyküleriyle de acziyetine teselli peçesi örtme yoluna gidiyordu. Ve bir gün Rukali Sultan'a arz ettiler. Henüz 17 yaşındaydı ve körpe tenini hamamda keseleyip ıtırlar sürdüler. Ellerini kınaladılar. Meşşat alığını Hızır Hayrettin Reis'in Cenevizli korsanlardan elde edip kanun koyucuya armağan ettiği 200 esirden biri olan ve bu sarayda yaşlanan Şepperi kadın (parantez ki asıl adı Speranza idi) (parantez kapandı) yaptı. Şepperi Rukale gerdanını açık bırakan ipekli bir tuvalet giydirdi. Megril esanslarıyla boynunu ovdu ve nasıl davranması gerektiği konusunda kulağına sırlar fısıldadı. Baş kadın efendinin kin ve kıskançlık dolu bakışları arasında Rukal bir huri gibi süzüldü Sultan Murad'ın odasına. Bir masalın içine girer gibi heyecanla girdi kapıdan. Yavaş yavaş adımlarla bir tüy yere düşer gibi sessizce yürüdü. Niyeti haremdeki her kadın gibi bir daha oradan ayak kestirmemek, sonunda baş kadın efendi olmaktı. Bu kalın duvarların arasında nefes almak için buna ihtiyacı vardı. Madem ki buradan çıkamayacaktı, öyleyse sıradan biri olmak yerine fark edilen biri olmalıydı. İyi bir terbiye almış, okumasını öğrenmişti. Babasının kilisesinde neşideler söylediği zamanlardan kalma musiki bilgisini ilerletmişti. Çeng çalıyor ve şiir yazıyordu. Bir kadının ancak bir erkek yanında güzel olduğunu düşünüyor, ikiye bölünerek yaratılan cinsiyetin bütünleşmesiyle hayatın devam ettirilebileceğine inanıyordu. Rukali'nin duygusallığı dişiliğinin önündeydi. Speranza'nın kulağına fısıldadığı şu öğütleri tutmak yerine kendisi gibi olmayı yeğledi ve sultana bedeninden önce kalbini sunmayı uygun buldu. Muradi mahlasıyla aşıkane gazeller yazan sultanın onu anlayacağını biliyordu. Şiir her ikisinin de ortak duyarlılığı olursa neden birbirlerini sevmesinlerdi ki? Rukal çok geçmeden sultanın kalbine giriverdi. Artık ona memleketinde anlatılan hikayelerden demetler sunuyor, yeni yazdığı şiirlerden okuyor, yabancı dillerde şarkılar söylüyordu. Sultanın bütün o haşmetinin arkasında naif bir kalp taşıdığını keşfetmişti ve bunu dişiliğiyle değil, tatlı diliyle yapmıştı. Şiir buluşma noktalarıydı. Günler akarken Rukal, eski arkadaşlarının hepsinin kalbinden sürgün edildiğini fark etti. Hamile kaldığını anladığı zaman eski dostlarından sevincini paylaşacak bir tek insan bulamamıştı. Sultanın aşkını kalbinde, çocuğunu karnında büyütmenin mutluluğuyla önceleri buna pek aldırmamış, tesellisinin acısından büyük oluşuna şükretmişti. Ne var ki gün geçtikçe her şey tersine dönmeye başlamış, kıskançlıklar düşmanlıklara, sözler yalanlara karışmıştı. Bazı gecelerini sultan ile geçiriyor, diğer zamanlarda hücresine çekilip can sıkıntısını gidermek için çeng çalıyor, şarkılar mırıldanıyor, şiir kitapları okuyordu. Ama artık gittikçe daha yalnızlaşıyordu. Gözde olduktan sonra neredeyse kendisini oyalayacak bir şey kalmamıştı koca sarayda. Ne büyük çelişkiydi bu. Hele de rakipleriyle arasına resmiyet girdikten, onlardan uzaklaştıktan yahut onlar kendisini aralarından uzaklaştırdıktan sonraki yalnızlığı dayanılır şey değildi. Dünyaya bir şehzade getirmenin bedeli bu kadar ağır mı olmalıydı? Hem belki bebeği kız doğardı, kim bilir. Ben Mecnun, efendim Fuzuli'nin kölesi. O günlerde tanıdım Rukali. Sultan gönlünü eğlendirsin diye verdi beni ona. İlk sayfamın kenarına Tuğra'dan imzasını yazdığı kara is mürekkebini hokkadan döktüğü inceltilmiş deniz kumu ile kurutmuş ve harfleri parmak uçlarıyla yoklayıp tam üzerine hatıra niyetine bir buse kondurmuştu. Bu bağrımda taşıyacağım üçüncü buse idi ve Dicle'nin serin yamaçlarında bıraktığım Leyla ile efendim Fuzuli'nin dudak izlerinin tam arasına denk düşmüştü. Dostluğumuz o gün birdenbire başladı. Kıskançlıklar sultana ihanet kılığında yansıtılıp sarayın koridorlarında Rukal Osmanlı tahtına Hristiyan bir şehzade vererek esaretinin intikamını alacağını söylüyor diye fısıldandığı günün gecesindeydi. Kalbinin atışlarını hissederek uyumadan önce bütün dizelerimin en derin anlamlarını, bütün mahremiyetlerimin en gizemli taraflarını ona açmış ve kedere bulanmış sevincini arttırmaya çalışmıştım. Ve efendim Fuzuli'nin bana biçtiği aşk öyküsü ilk kez o gece korkutmuştu onu. Leyla'yı düşünüyor ve kendisini Leyla yerine koyarak acı çekiyordu. Leyla acı çekerken ben nasıl sevinebilirdim? Üstelik de bütün zamanların en muhteşem mecnunu olmaya zoraki mahkum ve gönülden arzulu iken. O gece yüreğimi açtığım, yüreğini okuduğum, o gecede varlığımdan haberdar olduğumu hissettim. İlk kez muhatap alıp benimle konuşan o idi ve bütün sırlarını bir bir anlattı. Bütün dizelerimi tek tek mırıldandı. O gece birbirimizi okuyarak teselli bulduk, birbirimize sarıldık. Muhteşem bir geceydi ve de muhteşem bir aşk. Rukal, sultanı görmeyeli neredeyse bir ay olacaktı. Kadın efendi ve kızlar ağası, middahlara bol ihsanlarda bulunarak sultanı o pek sevdiği hikayelerin koynunda uyutmayı başarıyorlardı. Rukal'i sorduğunda da hasta olduğunu söylüyorlardı. Sarayın duvarlarından atlamayı denediği geceden iki gün evvel kadın efendi odasına girmiş ve ''Geçen hafta sipariş ettiğin beşik artık yaptırılmayacak. Üç gün sonra ebe kadın hamamda çaresine bakar.'' demişti. Rukal, asırlık ceviz ağacının gövdesinde yağmur düşleri görürken bir eli karnındaki bebeğin beşiğini sallıyor gibi mutluydu. O gece sabah olduğunda masalların kızı gün ışığı saçlarının arasında beliren gümüş rengi telleri görmedi. Bu ilk akların karnındaki bebeği yaşatma sevincinin kefareti olduğunu yalnızca ben anladım. Sayfa 104. Cihanın nimetinden kendi abu danemiz yedir. Elin kaşanesinden kuşi-i viranemiz yedir. Söyleyen baki. Manası, dünya dolusu maldan kendimize ait bir tas su ile bir lokma ekmeğimiz yedir. Başkasına ait saraylardansa köşesinde oturduğumuz viranemiz hoştur bize. 10. Bölüm. Bu sultanlara adanan hikayem ve 40 yıl süren özge payemdir. Rukal ceviz ağacının ovuğunda başını göğsüme yaslayıp uyurken bir an ağacın en uç dalına tırmanıp duvarların ötesinde geçen 40 yıla yeniden bakmak geçti içinden. Dile kolay tam 40 yıl. Şehzade Mehmet'in yası silmişken duvarlarına sarayın, kanun koruyucunun huzuruna efendim Fuzuli'nin bir kölesi gibi değil de içi yanan bir babanın acılarını azaltacak bir elçi gibi ihtişamla gelmiştim. Kaç kez yanmıştı yüreği evlat acısıyla ve kaç kez bir teselli elçisi olarak görevimi özveriyle yerine getirmiştim bilmiyorum. Kanun koruyucu beni çok sevmiş ve iltifat etmişti. Onun has hareminde 20 yılım geçmişti. Saray hayatımın yarısıydı bu. Diğer yarısında özellikle gündüzleri cariyeler yahut ağalar dairesindeki musiki meclislerinin baş köşesinde bulunmuştum. Beni hemen herkes el üstünde tutuyordu. Meşkanede suznaklar, zirefkentler, nihaventler, ruhavi ve hicazlar çalınırken çal kızı Leyla'mın hayaliyle mest olduğum nice zamanları geride bırakmıştım. Zihnimi sarhoş eden güzellikleri ise sultanın şairlerle kurduğu şiir meclislerinde yaşadığımı söylemeliyim. Sofyanvur olarak musiki öğretilen Enderun'da zeki gençlerin dimalarını açmış, devşirme çocuklarının memleketlerinde bırakıp geldikleri hatıralarını dinlemekten kah mutlu olmuş, kah hüzünlenmiştim. Kemençe, şeştar, santur, miskal ve ney sesleri arasında kendimi ahenge kaptırıp raks edisim geldiği zamanları hatırlıyorum da şimdi, bunun bir mutluluk olduğunu ve o zamanlar değerini iyice bilemediğimi anlıyorum. Musiki ile şiir bu sarayda bir elmanın iki yarısı gibiydi. Sarayın gündelik hizmetlerini yürüten cariyelerin kendi aralarında düzenledikleri fasıl konserlerinde ince zevkler vardı. Bu duvarların ötesinde ne güzel sözler öğrenmiş, ne rafine nükteler dinlemiş, kah gülmüş, kah ağlamıştım. Sultanın her zaferden ve fetih haberinden sonra düzenlediği sohbet meclislerinde eğlencenin dünya siyasetine karıştığı demler yaşamıştım. Sarayın dışından gelen şenlik seslerinin buradaki insanlara nasıl bir hakimiyet ve güç verdiğini kanun koyucunun zamanında öğrendim. Halkına sevinçler yaşatan bir hükümdarın mutluluğuna ortak olmanın hazzını kim tarif edebilir ki? Saraya özgü bezm ile rezm arasında 40 yılım akıp geçti. Bezm ile rezm yani eğlence ve savaş, sultanların ta Orta Asya'dan itibaren genlerinde taşıyıp getirdikleri iki duygu. Türklük gibi, ırk düşüncesi gibi, hayat felsefesi gibi. Zafere erince sevinip eğlenmek veya sevinç ve eğlenceyi çoğaltmak üzere zafere susamak. Zafer ve eğlence bu sarayda hayatın en belirgin akışına yataklık ediyordu. Ancak bu eğlencelerde nezih sohbetler, musiki meclisleri, şiir okunan ve şiirle konuşulan uzun kış geceleri ağırlıktaydı. Arada sırada ilk beytimden son beytime kadar okunarak itibar gördüğüm gecelerde yaşadım. Benim aşk hikayem buradaki hemen herkesi etkiliyordu. Efendim Fuzuli'yi yalnızca bu sarayda edilen dualar bile cennete gönderir diye düşündüğüm çok olmuştur bu yüzden. Der Saadet, İstanbul'un en zarif adıydı ve kutluluğun kapısı demeye gelirdi. Yetenekli her insanın saadete ermesi mümkündü bu kentte. Sokaklarında bilgelik satılan, riaya ve tebaasının mutluluğu devletin gücüne yansıyan bu sarayda ben, kanun koyucunun zamanında korkusuz, endişesiz, her zararlı fikirden ve eylemden korunmuş olarak asude bir hayat sürdüm. Hatta BC'nin yahut hazine avcılarının üzerime salacağı adamları bile unutmuştum. Sultan Fatih, Bizans'tan devraldığı Konstantinopol'ün zeytinlik nam bu en müstesna köşesine, denize bir burun çıkıntısı yapan bu ağaçlarla dolu tepeye kendisi için bir konaklama kompleksi yaptırdığında ortaya çıkan binalar hiç de bir saray görünümünde değilmiş. Ama yine de halk buraya devletin gücüne yakışsın diye yeni saray demiş. Daha sonra Lale Devri'nde Topkapı Sarayı, bu araziye de saray burnu dediler. Eskiden binalar daha az, kullanılan bahçe daha küçükmüş ve bir tek ağaç bile kestirmemiş Fatih bu sarayı yaptırırken. Hatta bu yüzden mimarlar planı çizerken surların geçeceği yerleri belirlemede çok zorlanmışlar. Ayasofya tarafındaki Bab-ı Hümayun'dan sarayın alay meydanına girdiğim o ilk gün ağaçtan ağaca kurdelalar asılıydı ve sipahi oğlanları, silahtarlar, ulufeciler ve bastancı neferleri çeşit çeşit yiyeceklerin bulunduğu sofralarda eğleniyorlardı. Meğer iki gün evvel Hürrem'in Cihangir adını koydukları bir şehzadesi doğmuşmuş. Ak ağaların beklediği orta kapıdan girip arz odasına vardığımda kanun koyucunun Bağdat'ta 9 akçe maaş bağladığı efendim Fuzuli'yi hatırlayıp hakkında övücü sözler ettiğini hatırlıyorum. Bir saraylı olarak yaşadığım günlerde ve yıllarda bu güç ve ihtişam merkezinin günden güne nasıl yeni yapılarla genişlediğini, büyüdüğünü gördüm. Mutfakların, fırınların, cephane meydanının, balıkhanenin, kayıkhanenin, kubbe altının, sepetçiler köşkü ve diğer köşklerin arasında yıllar akıp gitti. Bana sarayın hazine dairesinde bir yer vermişlerdi ve asıl konağım Muras'ta silahlar, diğer devletlerin hediye gönderdikleri mücevherler ve savaş ganimeti olarak getirilen kıymetli eşyaların bulunduğu odada bir sandık idi. Ama geçen 40 yıl içinde kendi sandığımda gecelediğim pek az zaman olmuştur. Bazen sultanın salonunda, bazen bir cariyenin odasında, bazen de bir saray görevlisinin hücresinde uzun kış gecelerini, sıcak yaz ikindilerini yaşadım. Her birinin duyguları, düşünceleri, ihtirasları, sevinçleri ve hüzünleri farklı farklıydı. Ama genelde bu sarayın duvarlarına bir mücadele ve çekişme ruhu sinmiş gibiydi. Burada sevinçlerden çok hüzünler vardı. Kanun koyucu ve oğlu Selim'in sefer için saray dışında bulundukları zaman bu sürtüşme içinden çıkılmaz entrikalara dönüşebiliyordu. Bazen sarayın dışındaki hayatın daha mutlu geçtiğini düşündüğüm zamanlar olmuştu bu yüzden. Burada kaldığım üç hükümdarın zamanında bir dünya devletinin nasıl idare edildiğini, dünya siyasetinde ne büyük bir sorumluluk yüklenildiğini çok iyi anladım. Aslında kanun koyucudan sonra devlet denilen şeyin yalnızca bir sarayın varlığından ibaret kaldığını ve artık gülümsemez olmuş bu duvarların, halkın yahut diğer milletlerin bakış açılarında kendiliğinden bir güç ve iktidar hissi uyandırdığını fark ettim. Dıştan bakarak buradaki hayatı ilginç bulanlara hep içinde kaç gün yaşamak istersiniz sorusunu sormak isteyişim bundandır. Kanun koyucudan sonra bu soruya olumlu cevap verecek insanların sayılarının fazla olamayacağına inanıyorum ben. Dışarıdan bakıp saray hayatına özenenler, buranın serin koridorlarında esen soğuk rüzgarları acaba kaç zaman dayanabilirlerdi? Leyla ve Mecnun, Babil'de ölüm, İstanbul'da aşk. 3. kaset, B yüzü sonu.